Ayrım 24. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 269. İktidar mı, tımarhane mi? Bir delinin hatıra defterini, daha doğrusu deliyi oynuyoruz. Mantıklı, makul davranması beklenen de, beklenmeyen de. Akıllı bilinen de, bilinmeyen de. Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, Batı kendi çıkarları bakımından her zaman vahşi, her zaman gözü dönmüş, her zaman deliydi. Ama bütün bunları bir kılıfına, kitabına uydurmayı da becerirdi. Şimdi ya filin züccaciye dükkanına daldığı gibi dalıyor ya da her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor. 500 yıldır iyice ustalaşmış olmaları gereken emperyalizmi bir türlü beceremez hale geldiler. UPF, Dünya Bankası vesaire aracılığıyla bir bütün olarak sanayileşmeyi sürekli engellese de, bir zamanlar hiç olmazsa tarıma dokunmayarak Orta Doğu ve Balkanların sütçülüğünü ve manavlığını lütfeden emperyalist Batı, şimdi tarımı da boş vermemizi istiyor. Biz ne yiyip ne içeceğiz? Sanayi malı almak için gerekli dövizi nasıl kazanacağız? Bunun için bize borç veriyorlar. Peki, sadece 30-40 milyara UPF'ye olan en az 150 milyar dolarlık bu borcu nasıl ödeyeceğiz? Açıkça sormak lazım. Bizi sömürmeniz için bizim bitimizin azıcık kanlı olması gerekmiyor mu? Biz ekip biçmeyeceğiz. Amerika'dan, İngiltere'den vesaire on binlerce insan gelecek de onlar mı sürecek bizim tarlalarımızı? Yoksa bunun için mi durmadan orada burada arazi alıyorlar, bizim insanımızı mı çalıştıracaklar? Peki Seka, Tüpraş, Petkim ve benzeri ne olacak? Onları da mı satın alacaklar? Bütün Türkiye'yi satın almak pahalıya mal olmaz mı? Satın almam, işgal ederim. İşgal ucuza mı mal olur? Tuhaf bir mantıksızlık örneği. Avrupa ucu açık müzakere ediyor. Serbest dolaşım asla olmaz diyor. Serve uygulamalısınız artık diyor. Apaçık matbuatın önünde. Eskiden böyle şeyleri kapalı kapılar arkasında yaparlardı. Sömürülecek ülkenin, örneğin Türkiye'nin diplomatlarına, siyasetçilerine açık açık söylediklerini sokaktaki vatandaş duymaz, bilmezdi. Üstelik sermayelerinin büyümesi, yani para kazanmak adına televizyonu, bilgisayarı keşfedip bizim gibi ülkelere dayatanlar da onlar. Ama hala sanıyorlar ki 75 milyonluk bir ülke hükümetinden ibarettir. Bu tavırlarla nefret kazandıklarını ve destekledikleri hükümeti kendi halkının gözünde iki paralık ettiklerini, onurlarıyla bu kadar açık oynayarak koca kitleleri uyandırıp öfkelendirdiklerini fark etmiyorlar veya etmek istemiyorlar. Örneğin bir Verhoeven çıkıp Kıbrıs'ta bizim istediğimiz sonuçlar çıkmazsa seçimleri geçersiz sayarız diyebildi. Bunu da hepimiz televizyonlardan izledik. Oysa rakibinin kaşını bir kere patlattıktan sonra sürekli o yaraya vuran boksöre özenmek yerine çok daha sessiz ve derinden gidip kitleleri öfkelendirmeyebilir, hükümetleri bu kadar zor durumda bırakmayabilirlerdi. Bu da bir başka mantık garabeti. Amerika at pazarlığı yapmayın diyor. Bu ülkenin maalesef Dışişleri Bakanı'na dansöz kılığında resmediyor. Burada yapacağım bir şey yok. Şimdi hemen ülkene dön ve o tezkereyi çıkar diyor. Kafama çuval geçiriyor. İnatla ılımlı İslam Cumhuriyeti diyor. Fethullah'ı barındırıyor. Teleferi bombalıyor. Musul'u yağmalattırıyor. Kerkük'ü peşkeş çekip Talabani'yi, Barzani'yi alabildiğine şımartıyor. PKK'nın kılına dokunmuyor. Ve en ufak bir perva taşımadan yine inatla incirlik diyebiliyor. 1 Mart tezkeresini reddederek bizi çok kırdınız diyebiliyor. Bir adım daha atarak gidip cami duvarına işiyor ve Amerika sevilecek diye bu ülkenin maalesef hükümetine, kara partiye emir veriyor. Kara partiye yakışır. Ama tıpkı Avrupa gibi Amerika'da bütün bunları alenen yapıyor. O da bütün bunlarla, hele bu son emirle değil, sevilmek, çok daha fazla nefret kazandığını fark etmek istemiyor. Oysa bu işlerin piriydiler. Tepemize bomba yağdırsalar da ancak bu kadar nefret yaratabilirlerdi. Çuval hadisesi bile buna rağmen beni seveceksin demesi bu kadar yaralayıcı değil. Çünkü çuval çok ağır da olsa sadece aşağıladı. Oysa ikincisinde buna bir de edepsizlik ekleniyor. Kara partiyi halkın gözünde küçültmenin ötesinde bir de artık bir bakıma doğrudan bize, yani halka meydan okuyor. %82 oranda sevmeyen biziz, Recep ve şürekası değil, parantez içinde, yani oy verenler de dahil. Oysa bu kadar açık yapmasaydı, kara partinin bu emri yerine getirmesi çok daha kolay olurdu. Efendim, kara partinin suyu ısındı, yeterince kullanıldı. Bu nedenle böyle pervasız davranıyorlar. Çuval hadisesi 2 yıl önceydi ve Kara Parti'de kullanılmaya yeni başlamıştı. Daha da önemlisi, hadi kara partiyi gözden çıkardı. Ama asıl rest, doğrudan kendisini sevmesini istediği o %82'ye çekinmiyor mu? O %82'nin sevmemesinin eyleme dönüşmüş bir yanı yok. 1970 öncesindeki gibi Amerikan askerleri henüz denize dökülmüyor. Go home Yankee diyen yok. Tamamen içsel bir durum. Birisi gelmiş 100 kişiye Amerika'yı seviyor musunuz diye sormuş. 82'si hayır demiş. Hepsi bu. Recep ne yapsın? Denize atılsalar atanları içeri attırır. Go home dense diyenleri coplattırır. Ama sevgi emirli olmaz ki. Kendisine niyeyse imparator denen ve bunu pek sevip ortalarda afur tafur yapan birisi için bu nokta öyle imparatorluk, hatta zorbalık bile değil, düpedüz soytarılıktır. Çünkü ciddi bir mantıkla izahı imkansızdır. Kendisini ekonomik kiralık katil olarak tanımlayan ve anılarını parantez içinde yediği naneleri diye okuyunuz, aynı adla kitap haline getiren John Perkins adlı bir Amerikalı, ülkesinin öyle eski imparatorluklar gibi kılıç, silah gücüyle değil, komplolarla, darbelerle, hilelerle, yalanlarla kurulmuş bir imparatorluk olduğunu söylüyor. Gerçekten İran'da Şah'a karşı Hümeyni darbesini kotaran da Amerika'dır. Irak'a, İran'ın üzerine saldırtan da Amerika'dır. Hatta Irak'a, Kuveyt'e saldırtan bile Amerika'dır. Şili'siyle, Arjantin'iyle, Venezuela'sıyla, Brezilya'sıyla, Panama'sı, Nikaragua'sıyla, Pinochet'ler, Somoza'lar aracılığıyla bütün Latin Amerika'ya kan ağlatan Amerika'dır. Şili'de Allende'yi, yani egemen bir ülkenin seçilmiş devlet başkanını öldürtmek ahlaki mi diye sorulduğu zaman, hayır efendim bizim alakamız yok ha filan hiç gerek duymadan, Amerika'nın çıkarlarına uygunsa ahlakidir diye cevap veren Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger'dı. Türkiye'de DP ve Adnan Menderes'in 12 Mart ve hele 12 Eylül'ün mimarı da Amerika'dır. Yani Türkiye dahil bütün bu ülkelerde halkın karşısına hiçbir zaman bu kadar cepheden çıkmamayı becermiş, sıcak kestaneyi tutacak maşayı daima bulmuş, geliştirmiş, yaratmıştır. Ama şimdi maşayı aklına bile getirmeyip doğrudan halklarla muhatap oluyor. Aynı şey Irak saldırısı için de geçerli. Saddam Hüseyin, Osama Bin Laden'in ve benzerlerinin bir başka versiyonuydu. İran'a saldır deyince saldırmıştı. Maksat, İran petrolleri ise Amerika ne yapar eder, Hüseyin'i topsuz tüfeksiz, dayaksız köteksiz de hizaya getirebilir. Irak petrollerini yine kontrol edebilir, Irak halkının da hiçbir şeyden haberi olmayabilirdi. Yani yine John Perkins'in tanımladığı Amerika olabilirdi. Amerikan filmleriyle, Amerikan rüyasıyla, Stallone'la, George Peck'le, Frank Sinatra'yla, Brooke Shields'le Irak halkını kandırmaya, dolarlarla içeriden Ahmet Çelebi, İyad Alavi gibi hainler devşirmeye devam edebilirdi. Hayır, doğrudan halkla muhatap olmayı tercih ediyor. Ve sadece Irakların değil, sadece İran komşularının, sadece Müslümanların, sadece ezilen, sömürülen, hatta yok sayılanların değil, Varslıları da dahil bütün dünyanın nefretini depreştiriyor. Başta kendisi olmak üzere İngiltere'sinde, Fransa'sında, Hindistan'ında, Pakistan'ında, İsrail'inde var. Ama o 10 bin kilometre öteden tutturuyor, İran'ın nükleer silahı olamaz diye. Ve bunun akıl dışılığını, saçmalığını kimsenin fark etmediğini ama kendisine duyulan nefreti, doğrudan işlediği cinayetlerden çok bu akıl dışı külhan beyliğiyle arttırdığını düşünmeden, bir başka inanılmaz külhan beylik daha yapıp benden nefret etmeyeceksiniz diyor. Koskoca Amerika, 20-30 yaşındaki sokak kabadayısı gibi bana yan baktın, mahallenin kızına laf attın deyip yumruklarıyla girişmeye kalkıyor, girişiyor. Üstelik beceremiyor. İran petrolüyle asıl dert. Ülkeyi işgal etti ama hala petrolden doğru dürüst yararlanamıyor. Çünkü doğru dürüst petrol üretilmiyor, üretilemiyor Irak'ta. Buna karşılık her gün milyarlarca dolar harcamak zorunda kalıyor. Hem kendi askeri masrafları için hem de İran her bakımdan doğru dürüst sömürülecek kıvama gelmesi için. Saniye o kadar çıplak çıktı, kendisini o kadar açık teşhir etti, bütün dünyaya öylesine rahat bir laboratuvar hizmeti sundu ki, şimdi herkes Irak'taki Amerika'ya bakıp durmadan not alıp eski kayıtlarını düzeltiyor. Ha, Amerika'nın bütün marifeti katakulli, yalan dolan, hile huda, kavga kaçınılmaz olduğu zaman da sadece uzaktan taş atmakmış. Karada hiçbir üstünlüğü yokmuş, korkakmış. Irak'taki 130 bin askerini 131 bin yapamazmış. askerliğe zorunlu hale getiremez, ondan bundan asker dilenirmiş. Karada ölümü göze almış insanlar karşısında ölmekten ödü kopan askerlerle vahşice, parantez içinde kafa kesenlerden hiç farkı olmayan yaralı adam öldürmekten, hapishanede erkek tutukluya iğrenç işkenceler edip kadınlara tecavüz etmekten başka hiçbir şey yapamıyor. Üstelik bunu da kaydedip bütün dünyaya yayıyormuş. Seçim yapacağım diye ortaya çıkıp sadece kendisinin hakim olabildiği küçücük bir bölgede sandık kurabiliyor. Ülkenin geri kalanına sandık bile götüremiyor ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Hem kel hem hodul misali Büyük Orta Doğu projesinden İran'ı, Suriye'yi adam etmekten söz ediyormuş. Bu kadar salak emperyalistlik olur mu? Bunlar akil adam, hele hele akıllı kapitalist işi değil. Akıllı kapitalist kaz gelecek yerden tavuğu esirgemez. Bunlar tam tersine bir tavuk için bir sürü kaz feda ediyor. Üstelik tavuğu da elde edemiyor. Amerika'nın Irak işgalinden tek kârı, Bush'un amcası, yardımcısı, ortağı olduğu silah şirketleri gibi çok yakınları dahil, fazla değil, bir elin parmakları kadar Amerikan şirketinin Irak'taki ihaleler dolayısıyla köşeyi dönmeleri. O kadar. Bunun dışında Amerikan ekonomisi uçurumdan aşağı tepe taklak yuvarlanmaya devam ediyor. Büyük bir gizlilik içinde de olsa, ülkeye dönen bayrağı sarılı tabutlarda cabası. Parantez içinde siz Amerikan ölüsü olarak resmen ilan edilen 1400 küsur rakamına bakmayın ve bu sayının aslında 10.000'den az olmadığına emin olun. Savaş sırasında bütün taraflar yalan söyler. Hem de büyük yalanlar. Türkiye'de Kıbrıs'ı, Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu, İstanbul'u, İzmir'i bırakıvermeye hazır bir iktidar var. Hastaneleri dağıtıyor, sekaları yok ediyor. Hiçbir öğüt, tavsiye kâr etmiyor. Programında, tüzüğünde, seçim bildirgesinde bunlar yok. Ama %25 de olsa halkın oylarıyla seçilmiş olmayı, yaptığı, yapacağı her şey için bir peşin yetki olarak sundukları halde aynı halkı azarlamaktan, ona eziyet etmekten, aç, işsiz, hastanesiz, okulsuz bırakmaktan adeta zevk alıyor. Biz sırf tasfiye işlemlerini yürütmek üzere bir kuruma genel müdür yapılan adamları hangi sınıf yaratıklara dahil edeceğimizi düşünürken, yüreğimiz sekaların, tekerlerin, sümerbankların, tüpraşların, petkimlerin yok edilişine, edilmek istenişine kan ağlarken, bunlar meğer 2000 yıllık geçmişi, muazzam bir kültürü, geleneği olan koskoca bir ülkeyi tasfiye etmeye talipmişler. Bir yandan devleti bile yok etmeye hazırlanıyor, öte yandan bu devletin bütün kadrolarını kendi vücut dilinden anlayan kara partililerle doldurmak istiyor. Kendi adamlarının bile istikbali garanti değil. Ama asıl önemlisi, herkes kara partili olunca ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya İstanbul Şehir Hatları İşletmesi kara partili olmazsa ne olur? Hadi milli eğitimi anladık, hele orduyu çok iyi anladık da. Sonra kara partili olmayanları ne yapacak? Onlar da bu ülkenin, bu toprakların çocuğu değil mi? Sadece işsiz, aç ve çaresiz kalmalarıyla mı yetinecek? Yoksa Habur'un, Kapıkule'nin öte tarafına bırakmayı, denize dökmeyi ya da kestirmeden şehirlerin büyük meydanlarına toplayıp makineli tüfeklerle tarayarak yok etmeyi mi tercih edecek? Hükmedecek hiçbir şey bırakmayacaktın. Eğitimi, sağlığı dahi sen yapmayacaktın. Eğitimi, sağlığı dahi parası olmayanlara adeta yasaklayıp sadece bir takım eşi dostu zengin edecek bir piyasa olarak peşkeş çekecektin. Niye yalvar yakar iktidara talip oldun? Türkiye İslam Cumhuriyeti için bile bir vatan gerekmiyor mu? Sen nerenin, hangi ülkenin, hangi toprağın cumhurbaşkanı olacaksın? Ankara ve Konya'dan ibaret 5-6 milyonluk bir minyatür kara devletinin mi? Kara parti tıpkı bir işgal ordusu gibi davranıyor. Irak'taki Amerika gibi. Şimdilik tek farkları bunların öldürmemesi. Ama insan sadık kara partililer dışındakileri düşman gibi gördüğü ülkenin yönetimine neden bu kadar talip olur? Son Osmanlı padişahı İngilizlere mektup yazmış. Tahtıma, topraklarıma yani sınırlarıma daha fazla dokunmayın. Sonra isterseniz her bakanlığa, her valiye birer danışman, gölge bakan, gölge vali atayın mealinde. Bunlar toprak, sınır konusunda Vahdettin kadar dahi hassas değil. Yönetim konusundaysa onun basireti ve açık yürekliliği yok. Oysa bıraksalar hükümeti de bir uluslararası danışmanlık şirketine, Dışişleri Bakanı Amerikalı, Maliye ve İktisat Bakanı Alman, Kültür Bakanı Fransız olsa bundan daha kötü olmazdı. Gelelim ciheti askeriyeye. Malum, şimdi demokrasi moda. Siyasi iktidar öyle karar verince parlamentolarda eller havaya kalkıp kabul edenler, etmeyenler, edinmiştir denince akan sular duruyor. Peki Kars, Ağrı, Van için, soykırım tazminatı için, Diyarbakır için, İzmir için, İstanbul, Ege, Kıbrıs için de kabul edenler, etmeyenler, edinmiştir denirse, olursa ne olacak? Ülkeler orduları sadece sınırdaki tel örgüleri aşıp girecek düşmanlar için mi besler? Düşman Ankara'dan girerse seyir mi eder? Zaten düşman da bunun için mi sınırdaki tel örgüden girmek yerine, Çanakkale'ye donanma yığmak yerine, Ankara'da hain devşirmeyi tercih ederek orduyu demokrasi tehdidiyle enterne ediyor? Madem düşman akıllandı, sınırdan gelmiyor, Ankara'dan girene de demokratik eskort sağlanıyor, öyleyse 350 generali, binlerce subayıyla 800 bin kişilik orduya ne gerek var? Bu soruyu sormamayı tercih ederdik. Ama tımarhanedekilerin avazesi o kadar ayyuka çıktı ki, itlerin bağlanıp taşların serbest kalması gerekiyor. Koskoca, yüzlerce yıllık geçmişi, deneyimi olan kurumların, yapıların, velev ki bunlar kapitalizmdir, emperyalizmdir, kendi varlık nedenlerini inkar etmeye, kendi kendinin akrebi olmaya bu kadar heveslendiği bu ölçüye gelmez mantıksızlığı, akıl dışılığı sorgulamak gerekiyor. Milyonlarca, milyarlarca insanın hiçbir kıymeti harbiyesinin olmamasını anlamak belki mümkün. Ama kendi varlıkların dahi bu kadar yok, hiç saymaları çok şaşırtıcı. Eğer o milyonları, milyarları aptal yerine koyuyorlarsa, bunun sonsuza kadar devamı mümkün değil. Zaten galiba hızla o nihayete doğru gidiyoruz. Yok, hakikaten kendileri bu kadar dellenmişse, yine bir nihayet kaçınılmazdır. Hadise sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın baş belası. Ama bütün imparatorların ölmesi, bütün imparatorlukların yıkılması gibi, ki onlar ciddi ciddi imparator, imparatorluktu, büyük gemilerin batarken yarattıkları anafora çevrelerindeki daha küçük deniz araçlarının da kapılması gibi, dünyaya çok zarar da verseler, hatalarını bize de bulaştırıp, bedenini bize de ödetseler bile, parantez içinde ki bu kadar peşlerine takılınca bu kaçınılmazdır, bugünün sahte, soytarı, korkak, sinsi, kalleş imparatorlukları da yıkılır. Hele cami duvarına, kilise duvarına, havra duvarına bu kadar işedikten sonra. Yeni Hayat, sayı 124-125, Şubat-Mart 2005, İstanbul. Çıplak Kral, çocuklarımızın komutanları ya da. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan hakkındaki kararını açıklamış. Devşirilmiş matbuat ve devşirilmiş sözde münevveran güruhu da düğmelerine basılmış robotlar gibi harekete geçmiş. Tabii arkalarında olduğu söylenen, parantez içinde bir miktarda olan, ecnebi takımına dayanarak diyorlar ki, 1. Avrupa hemen yeniden yargılama istedi. 2. Bu yargılama Öcalan'ın serbest bırakılması anlamına gelmiyor. Kötü kokulu kanallardan birinde bir teşkilat-ı esasiye müderrisi konuşuyor. Bir kanalda görüşünü açıklayan vatandaşımızın, neredeyse başımıza cumhurbaşkanı yapacaklar Öcalan'ı dediğini duydum. Halkımızı bilgilendirmek lazım. Öyle bir şey yok. Serbest bırakılması söz konusu değil. Sadece bazı hukuki hatalar düzeltilecek, o kadar. Bunu da bilim adına, hukuk adına söylüyor. Bunları bir siyasetçi söylese, parantez içinde ki onun için bile son derece abestir, belki anlaşılır. Ama televizyon yıldızı müderris bunu profesör kimliğiyle söylüyor. Artı özgürlük, demokrasi adına söylüyor. Avrupa'nın elinden bir koz daha alınacakmış. Bir kere Avrupa Mahkemesi bile yeniden yargılayın diye bir şey söylemiyor. Ama asıl önemlisi serbest bırakılmasının istenmediği söz konusu olmadığı iddiası. Gerçi açıkça ifade edilmiş böyle bir talep de yok. Ama kral çıplak. Bütün ülkelerde, bütün hukuk sistemlerinde mahkemelerin verdiği hükümlere karşı davanın taraflarına itiraz veya başvuru hakkı tanınmıştır. Mahkemenin verdiği kararın yanlış olduğuna inanan taraf, kendisine göre doğru kararın verilmesi için bu yollara başvurur. Spor olsun, çeşit olsun diye değil. Ev kiranız 500 milyon lira. Ev sahibiniz yeni kira döneminde bunu 800 milyona çıkarmanızı istiyor. Çıkarmıyorsunuz. 600'de bırakıyorsunuz. Ev sahibi dava açıyor. Mahkeme 600'ün üstünde, yani sizin istemediğiniz bir rakama karar veriyor. Yargıtaya başvurup kararı temiz ediyorsunuz. Ne demek bu? Şu şu şu nedenlerle bu evin kirası 600 milyondan fazla olamaz. Oysa mahkeme, parantez içinde örneğin, 700'e karar verdi. Ey Yargıtay, ben bu kararı yanlış buluyorum. Sen bunu 600 yap. Temyizin anlamı bu. Aynı şey ceza davası için de geçerli. Mahkeme bana 15 yıl verdi. Oysa 5 yıl vermeliydi veya beraat ettirmeliydi. İdam verdi. Oysa 20 yıl vermeliydi veya beraat ettirmeliydi. Yoksa ne kiracı, tamam mahkemenin verdiği 700 milyon kalsın ama sen yine de dosyayı yeniden incele demek için, ne hırsız, tamam 15 yıl iyi de sen yine de bir bak demek için temyiz yoluna başvurur. Hele idam mahkumu. Tamam, idama itirazım yok. Beni asacaksanız asın ama davaya bir kere daha bakın. Var mı bunun mantığı? Bizim hukukumuzda buna kanun yoluna başvurma denir ve iki türde 3 tane kanun yolu vardır. 1. Normal kanun yolları. A. Temyiz. B. Karar düzeltme. 2. Olağanüstü kanun yolu. Yeniden yargılama. Hüküm mahkemelerinin verdiği kararlara karşı temyiz yoluna, Yargıtay'ın verdiği kararlara karşı ise karar düzeltme yoluna başvurulur. Ancak bunlar yapıları itibariyle hüküm mahkemesinin verdiği kararın kesinleşmesini kendiliğinden durduran yollardır. Yani süresi içinde bu yollara başvurulduğunda ilk hükmün kesinleşmesi de bu yollar tamamlanıncaya kadar ertelenmiş olur. Kesinleşme ancak ondan sonra söz konusudur. Bu yollara başvurulmayan veya başvurulduğu halde kesinleşen hüküm içinse geriye bir tek yargılamanın yenilenmesi, parantez içinde iade-i muhakeme yolu kalmıştır. Çünkü bu yol dışında kesin hükme bağlanmış bir davaya yeniden bakılamaz ve yargılamanın iadesi, bazı ağır yargılama hatalarından ve noksanlarından dolayı maddi anlamda kesin hükmün bertaraf edilmesini ve daha önce kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkında yeniden yargılama ve inceleme yapılmasını sağlayan fevkalade bir kanun yoludur. Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, sayfa 458-523, S Yayınları, Ankara 1986. Şimdi, Avrupa Mahkemesi resmen yeniden yargılayın demiyor. İlk yargılamaya dair dosyanın sanığa ve avukatlarına zamanında verilmediği, dosyayı incelemeleri için yeterli zaman tanınmadığı, sanığın avukatlarıyla yeterince görüşemediği gibi bir takım noksanlara değiniyor. Bunları yukarıdaki yargılamanın iadesi tanımının içindeki ağır noksanlar olarak nitelemek mümkün. Bizim profesörlerse doğrudan sazı alıp, hayır yeniden yargılama istenmiştir, yargılayalım kurtulalım diyorlar. Ama bir şey daha diyorlar. Hayır, merak etmeyin, bu yeniden yargılama sonucunda Öcalan'ın serbest bırakılması söz konusu değil. Bir kere Avrupalı yargıçlar yeniden yargılayın dememişler ama öyle noksanlardan söz ediyorlar ki bu noksanlar ancak yargılamanın iadesiyle giderilebilecek türden. İkincisi ve asıl önemlisi, işin mantığı bunu gerektiriyor. Sonradan ömür boyu hapse çevrilse bile idam kararıyla sonuçlanan ve kesinleşen bir davada sanık ve avukatları dosyayı yeterince inceleyemedi, sanık avukatlarıyla yeterince görüşemedi demek, böyle olduğu için idama, parantez içinde ömür boyu hapse mahkum edildi. Dosyayı yeterince inceleyebilseydi, avukatlarıyla yeterince görüşebilseydi, kendisini daha iyi savunur, idama mahkum edilmezdi, hatta beraat edebilirdi. Şimdi dosyayı iyice incelesin, yeniden savunma yapsın, yeni deliller, tanıklar sunsun, bakın nasıl beraat edecek demekten başka anlama gelir mi? Aksi takdirde yeniden yargılama istemenin anlamı ne? Emperyalist Batı'nın en ziyade kayırdığı bu mahkum hapishanede kalacak olduktan sonra, parantez içinde şov propaganda dışında, ne anlamı var bunun? Elbette bu şartlarda şov propaganda az şey değildir. Ama asıl amaç, hele bu hükümet varken o propagandanın yanına dünyanın demokrasi baskını da ekleyip emperyalizmin gözdesi bu mahkumu serbest bıraktırmak neden olmasın. Çünkü başka türlüsü çok anlamsız. Emperyalist destekli özgürlük savaşçısını hapisten çekip çıkarmayacak olduktan sonra dosyaları yeniden istediği kadar okusa, istediği kadar avukatlarıyla görüşse, istediği kadar yeni delil bulsa neye yarayacak? Tiyatroculuk mu oynuyoruz? Zavallı prüfüsür. Herkesin ayan beyan çıplak gördüğü kral için herkesi aman da kaftanı ne güzelmiş diye alkış tutmaya çağırmakla, buna ikna etmekle görevlendirilmek kolay iş olmasa gerek. Bedeli de herhalde yüksektir. Çıplak kral da çok, onların paralı şakşakçısı da çok. Herkesin, katilin, hırsızın bile hakları varmış. Ama mesela Saddam Hüseyin hariç. Onu senelerce yargıç önüne çıkarmadan hücrede tutabilirsiniz. Çişini yaparken, yarı çıplak çamaşır yıkarken görüntüleyebilir, hatta 24 saat görüntüleyebilirsiniz. Bu tür uygulamaları emperyalizmin oyuncağı özgürlük savaşçısı hariç başka bütün mahkumlara da yapabilirsiniz. Kerametini emperyalizme borçlu bu özgürlük savaşçısıysa başka mahkumlara nasip olmadık şekilde derhal yargılandı. İdamdan kurtarıldı, yetmedi. Bir eli yağda, bir eli balda siyasi parti lideri gibi demeçler vererek, avanesini, katillerini yönlendirerek bunca senedir yiyip içiyor, yetmedi. Biz ki bir başbakan, iki bakan, solcu sağcı onlarca genç asmış bir ülkeyiz. Emperyalist destekle halkını özgürleştiriverecek bu mahkum, tamam asılmasın ama bir de serbest kalırsa hiç mi yüreğini sızlamayacak? Serbest bırakılmasına da kabul. Bir tek şartla. Geçmişte asılan ve bunun yanında çok masum kalan o insanları yeniden hayata döndürün. Bunu da serbest bırakın. Bırakınız Öcalan'la Deniz'i karşılaştırmayı. Menderes ve arkadaşları bile 80 sonrasının bütün politikacılarının yanında son derece masum kalmadı mı? Menderesleri astığımız gerekçelere bakınca 80 sonrasındakileri ne yapmak gerek? Bu ne yüzsüzlüktür? Bütün bunlar bir de Güneydoğu'da eskisinin kaç katı düpedüz savaş sürer. Yine alay alay şehit tabutları gelirken oluyor. Hani ortalık sakin olsaydı, o zaman sustular. Tam kan gövdeyi götürmeye başladı. Yeniden yargılayın diye tutturuyorlar. Evet, Güneydoğu'da yeniden akmaya başlayan kan. Kaftanı övülmek istenen çıplak krallardan biri de bu. Doğru haberleri, hatta sadece haberi, ancak sağ salim terhis olup dönebilen çocuklarımızdan alabiliyoruz. 6 aylığına askere alınan çocuklar dahi daha eline silah bile almadan, en küçük bir eğitimden geçirilmeden doğrudan ateşin içine salınıyor. Geride bilgisayar başında oturan, resmi yazı yazan, çocukların bile tepesine yağmur gibi kurşun yağıyor. Düpedüz, apaçık bir savaş var orada. Oradaki çocukların açık konuşmasına izin verilmiyor ya da çocuklar dik duruyor. Aileleriyle görüşürken "Ben çok iyiyim, merak etmeyin." demekle yetiniyorlar. Gerçeği ancak dönebilirse dönünce anlatıyorlar. Ama artık aile rahatlamıştır. Çocuğun anlattıklarını da ancak yakın çevre eş dost biliyor. Ama onlar da rahatlamış durumda. Hükümetin bu konuda konuşması zaten beklenemez. Ama öteki siyasiler de susuyor. Çok şerefli matbuat zaten özellikle hiçbir şey vermiyor. Ama çocuklarımızın komutanları da susuyor. Birinci Ordu Komutanı'nın söyledikleri hiçbir şeye yetmiyor. Çarpışanlar dışında Türkiye lay lay lom. Sonuçta oradaki dehşet bu tarafa hiç yansımıyor. Veya yansıyor ama sınırlı kalıyor. Evet, ulusal cephede sesler gürleşiyor, söylemler sertleşiyor. Gerçekten çok yoğun bir yanaşma, derlenip toparlanma var. Ama kıvılcım eksik. Ve savaşan ölen, yaralanan çocuklarımızın komutanları susuyor. Hadi iktidar sahipleri Türkiye'yi TÜBİTAK'ıyla, Erdemir'iyle, Seydi Şehri'yle, TÜPRAŞ'ıyla resmen tasfiyeyle görevli. Kendi ömürlerinin fazla uzun olmayacağını bilseler bile, batan transatlantiğin çevresindeki gemileri kendisiyle birlikte dibe çekeceğini de biliyorlar. Ne yaparsak, ne kadar tahrip edersek, yok edersek kârdır diyorlar. İktidar niye istenir? Hükmetmek için. Paraya hükmetmek için. İnsana hükmetmek için. Eşyaya hükmetmek için. Ama bunlar devletin, milletin, ülkenin nesi var nesi yoksa satıp savıyorlar da diyemeyiz. Adeta hibe ediyorlar, bağışlıyorlar. Sadece kitleri değil, uygun düşerse Kıbrıs'ıyla, Ege'siyle, Kars'ı, Ardahan'ı, Diyarbakır'ıyla, hatta istenirse İstanbul'u, İzmir'iyle Türkiye'yi yok ediyorlar. Geriye sadece Servin Ankara Konya Cumhuriyeti kalmacasına. Özelleştirme veya başka bahanelerle hükmedecekleri insan sayısını da sürekli azaltma peşindeler. Bir yandan bizi halk seçti, her istediğimizi yaparız. Çünkü bizim yaptıklarımız halkın, bizi seçenlerin istediğidir diyorlar. O zaman bu halka karşı el pençe divan durmak gerekmez mi? Hayır. Bunlar kendilerini seçen, böylece Türkiye'yi yok etme yetkisini verdiği iddia ettikleri halka da külhan beylik yapıyor. Böbreğimi satıyorum diye pankart açana, burası sakatatçı dükkanı değil diye, zam isteyene dışarıda bir sürü işsiz var diye, iş isteyene yok diye çıkışıyor. Maalesef Kültür ve Turizm Bakanı olmuş, ama mumcu dahi olamayacak bir zıpır, başında bulunduğu bakanlığı kapatmaya kalkıyor. Yetmiyor, bu bakanlığın çalışanlarının 1/3'ü atık diyebiliyor. Ama kendisine bu görev verildiğinde, kusura bakma Sayın Başbakan, ben bu bakanlığın, parantez içinde Turizm Bakanı iken, varlığına bile karşıyım. Kapısına kilit vurmak istiyorum. Kültür Bakanlığı'nın da yarısından fazlasını atık olarak görüyorum. Başka bir görev verecekseniz ne âlâ. Ama beni bu görevden affedin, demiyor. Beğenmediği insanların üzerine bakanlık yapmaya devam ediyor. Bunun adı da demokrasi oluyor. Yani hükmedecekleri her şeyi kendi elleriyle yok ediyorlar. Güya halk tarafından seçildiği için efelendikleri 360 milletvekillerine rağmen Amerika'nın isteklerini meclise getiremeyip gizli hükümet kararnamesiyle ihaneti bile ağızlarına yüzlerine bulaştırıyorlar. Yani kendilerini ve milletvekillerini seçenlere de milletvekillerine de güvenemiyorlar. Onları adam yerine koymuyorlar. O zaman da güvenecek bir tek dalları kalıyor, yabancılar. Bu şartlarda yani hükmetmenin bütün koşullarını Türkiye ile birlikte yok ederek iktidar istemenin Türkiye'yi tasfiye etme özel görevinden başka anlamı kalır mı? Anladık. İktidar sahiplerinin durumu bu. Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeler. Peki vatan için ölmeye gönderdiğimiz çocuklarımızın komutanlarına ne oldu? Güneydoğu'da olup bitenleri onlar da mı sessizlikle geçiştirmek istiyor? Hiç değilse TRT'ye haber açıklama gönderiyorlar da TRT mi yayınlamıyor? Eskiden her gün bu konuda bir bülten yayınlanırdı. Sunucusu da Güntaç Aktan'dı. Şimdi yok mu bu bülten? Yayınlamıyorsa niye çıkıp bunu açıklamıyorlar? Benim ömrümde herhangi bir silahı filmlerden başka hiçbir yerde görmemiş, görse bile dokunmamış oğlumu, yeğenimi, oğulları, yeğenleri hiçbir eğitim göstermeden pat diye en ileri hatta gönderecek kadar mı zor durumdayız? Öyleyse benim baba olarak bunu bilmem gerekmez mi? Evet, çocuklarımızın komutanları. İş başa düştü dedirtmeyin, konuşun. Yeni Hayat, sayı 127, Mayıs 2005, İstanbul, 24. ayrımın sonu, sayfa 286.